Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, aynı zamanda derginin dosya konusu olan Dikkat, bu sayı katkı maddesi koruyucu ve renklendirici içermemektedir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Peygamber Efendimiz, hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır buyurmaktadır. Şüphe yok ki yediklerimizin, içtiklerimizin hayatımız, kişiliğimiz, sağlığımız ve manevi dünyamız üzerinde kuvvetli tesirleri var. Fakat maalesef ki yeme içme alışkanlıklarımız bozulmuş, paketli gıdalar cezbedici hale gelmiş, katkı maddeleriyle dolu yiyecekler her bir yanımızı sarmış durumda. Yediklerimiz öyle tesirli ki stres çoğalmış, bunalımlar artmış, hiperaktiviteden tutun gece kabuslarına kadar uzanan çeşitli olumsuzluklar söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de tarım vurgusu dikkat çekicidir. Bozguncuların nesli ve gıdayı bozduğu özellikle nazarlarımıza sunulur. Bugün hazır gıda başta çocukları, sonra da gençleri maddi manevi etkilemeye devam ediyor. Peki umutsuz mu olmalıyız? Sağlıklı beslenmek günümüzde de mümkün mü? Yediğimiz her şeyimiz zararlı. Hiç mi sağlıklı ürün yok? Cevaplar dosyamızın içinde saklı. Hadi bismillah. Bu sayıyla birlikte niyet ettik sağlıklı, helal ve tayyip beslenmeye. Sağlıklı beslenmede kilit noktası kararlılıktır. Hatice Yarız. Sağlıklı beslenmeye karar vermek ve bunu sürdürmek neden bu kadar zor? Zor bir serüven, çünkü çocukluğumuzdan beri önümüze ne geldiyse, canımız ne istediyse onu yemeye alışmışız. Yediğimiz şeylere dönüştüğümüzün farkına varmadan bir hayat inşa ediyoruz. Daha sonrasında bu serüvenini değiştirmeye karar veriyorsun. Tabii ki bu bir anda ve kolay olmuyor. Hayatımızın her evresinde değişikliğe gitmek için önce kafamızda bitirmemiz gerekiyor. Ben de bu şekilde başladım. Öncelikle yemekleri günlük değil, tek öğünlük ve tek çeşit yapmaya başladım. Yemek tek öğünde yenir biterdi. Bir sonraki öğüne hazır yemek kalmamış olması vakit kaybettirici oluyor. Fakat yemeklerin çeşidini azaltmak, misal sulu yemek, pilav, çorba, salata, mezeler ve benzerini bırakıp tek çeşit bir yemek yapmakla bu zorluk dengesi sağlanmış oluyor. Az çeşit yemek insanı daha zinde tutuyor ve yemek sonrası ağırlığı azaltmış oluyor. Bu da insanı motive ediyor. Bu alışkanlığı evde uygulamak kolay olsa da misafirliklerde zor olabiliyor. Ama yine dediğim gibi siz kafanızda bitirince çevre buna saygı duyuyor. Misafirliğe gittiğinde birçok çeşidin içinden tek çeşit seçiyorsun ve yeterli olduğunu söylüyorsun. İnsanlar bunu kabulleniyor. Buradaki kilit noktanın kararlılık olduğunu düşünüyorum. Diğer konu çocuklar. Şayet çocuğu küçüklükten yetiştirdiyseniz işler daha kolay oluyor. Ben sağlıklı hayat seminerlerine gitmeden önce de kendime göre paketli ve içeriğine emin olmadığım şeylerle çocukları tanıştırmadım. Benim serüvenimde çocuklarım çevresindekilerden abur cuburla tanışınca zorluk başladı. Herhangi bir şeyi hayatınızdan çıkarıyorsanız mutlaka alternatifini yerine koymalısınız. Yoksa ortada bir boşluk olur ve Rabbimizin kusursuz yarattığı evren boşlukları mutlaka farklı şekilde doldurur. Ben de paketli cips yerine patatesi baharatlayıp çıtır cipsler yapardım. Şekilli kurabiyeler, pekmezden çikolatalar, hazır hamburger yerine gülen suratlı farklı şekiller verdiğim daha cazip, içeriği temiz hamburgerler yapardım ve bu yaptığım yiyecekleri kendi çocuklarımla birlikte çevrelerindeki çocuklara da yapar, onları da bu serüvene dahil ederdim. Bu alternatiflerin sağlıklı versiyonunun fiyatları fahiş, bu kısım da işin ayrı bir zorluğu maalesef. Ez cümle sağlıklı beslenmek mümkün mü? Yukarıda da belirttiğim gibi önce karar vermek gerekiyor, sonrasında eğitimini almak gerekiyor. Asıl zorluk devamlılık. onun için de sürece çevreni dahil etmen gerekiyor. Çevremizdekilerin herhangi güzel meziyeti kabullenmek için bizdeki değişimi zinde olan bir zihin, sağlıklı bir vücut, hantal olmayan bir beden ve güzelleşen ahlakı görmeleri gerekiyor. Devamı biiznillah oluyor. Hazır gıda alırken etiket okuma ve sertifika sorgulama gibi alışkanlıkları edinmeliyiz. Fatih Gültekin. Helal ve tayyip beslenmenin önemine vurgu var. Helal ve tayyip arasındaki fark nedir? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve tayyip olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır." buyurulmaktadır. Helal gıdaları Kur'an ve sünnete uygun olan gıdalar olarak açıklayabiliriz. Tayyip ise tanımı çok net olmayan, üzerinde farklı yorumların yapıldığı bir kavramdır. Genelde temiz olarak tercüme edilmektedir. Verilen anlamlardan biri de helal olduğu halde tüketirken içimizin rahat olduğu gıdalar şeklindedir. İçimizin rahat olması kişilerin bilgi ve hassasiyet derecesine göre değişebilir. Ancak sağlıklı olduğu hususunda bir endişemiz yoksa içimiz rahat edecektir. Bu anlamda gıda güvenliği sertifikalarına sahip olması tayyiplik olarak değerlendirilebilir. Helal belgelendirmede tayyiplik için bu kural genel kabul görmektedir. Gıdaların içerisindeki fazla miktarda yağ, tuz ve şekerin yanı sıra gıda katkı maddeleri de endişe oluşturmaktadır. Birçok gıda katkı maddesinin fazla miktarları zararlı, ancak düşük miktarının zararları ortaya koyulamadığı için dini olarak olumsuz yönde bir hüküm verilememektedir. Bunun yanında sağlıklı gıdaların da sağlıklı beslenme kurallarına uygun miktarlarda ve şekillerde tüketilmesi gerekmektedir. Tüketilen gıdaların kendisi helal ve tayyip olsa bile bu kurallara uyulmadığı takdirde vücuda zarar verebilir. Bir diğer ifadeyle gıdanın helal ve tayyip olmasının yanında tüketim şekli de önemlidir. Peki bir Müslüman olarak ne yapmalıyız? Öncelikle sağlıklı beslenmenin Rabbimizin emrettiği helal ve tayyip gıdalarla beslenme temelinden geçtiğini idrak etmeliyiz. Daha sonra bilgimizi artırarak kendimizi geliştirmeye ve bunları uygulamaya gayret etmeliyiz. Böyle bir hedefimiz olmalı. Öğrenirken de konunun direkt uzmanlarından bilgi almalıyız. Hazır gıda alırken etiket okuma ve sertifika sorgulama gibi alışkanlıkları edinmeliyiz. Böylece umarız ki emredildiği üzere helal ve tayyip beslenmeyi sağlayabiliriz. Doğal olandan korkmaya gerek yok. Belemir Kopuz Güneri. Şeker neden zararlı? Şekersiz beslenmek mümkün mü? Şeker ve zararından bahsedebilmemiz için öncelikle şekeri yani karbonhidratları yakından incelememiz gerekiyor. Vücudumuzun temel enerji kaynağı olan karbonhidratlar sindirildiğinde glikoz, fruktoz ve galaktoz isimli basit şekerlere dönüşebilen maddelerdir. Fakat günümüzde sürekli karşımıza çıkan şekerin zararları, şekerli beslenmenin açtığı büyük hastalıklar gibi başlıklara konu olan şekerler aslında bunlar değil. Sonradan eklenebilen rafine şeker olarak da adlandırdığımız maddeler esas zararı taşıyor. Vücudumuz için boş bir enerji kaynağı olan içerdiği yüksek şeker oranıyla birlikte bizi şekerli tada alıştırıp normal tatları doğru olarak algılamamızı engelleyen bir yapısı var işlenmiş şekerin. Doğal olmayan, özellikle paketli ürünlere sonradan eklenen tüm maddeleri bu grupta sınıflandırıyoruz. Yalnızca şeker olarak değil, zaman zaman sukroz, glikoz, fruktoz, maltoz, dekstroz, hidrolize edilmiş nişasta, yüksek fruktozlu mısır şurubu, melas, şeker kamışı, invert şeker, meyve suyu konantresi gibi isimlerle karşımıza çıkabiliyorlar. İşte bahsettiğimiz zararlı şeker grubu burası oluyor. Kan şekerimizde ani iniş çıkışlara, tat alma duyumuzda değişikliğe, beyne giden tokluk sinyallerinde ise yalancı neticelere sebebiyet veriyor. Genel sağlığımız açısından da bir sürü zararları var. Özellikle karaciğer yağlanması bunun başında geliyor. Doğal şekerlerse ölçüsünde tüketildiğinde içerdiği diğer vitaminler ve lif kaynaklarıyla vücudumuza gerekli bir enerji kaynağı oluyorlar. Bu manada şekersiz beslenme adı altında doğal şekeri, meyve, hurma, bal, süt ürünleri vesaire kısıtlayan diyetlere katılmıyorum. Doğal olarak yaratılmış her şeyin ölçüsünde tüketildiğinde bizlere yarar sağlayacağı inancındayım. Fakat sonradan eklenen işlenmiş rafine şekeri kesmenin hayatınıza çok büyük etkileri olacaktır. Zamanında 21 günlük bir uygulamayla bunu denemiştim. Meyvelerden aldığım lezzet beklemediğim şekilde artmıştı. Çok daha dinamik ve enerjik hissediyordum. Doğrusu söylenildiği gibi alışınca canınız bir daha şeker çekmiyor durumu olmadı. Fakat kendimi ruhen ve bedenen gerçekten çok daha iyi hissediyordum. Bu anlamda ufak denemelerle birlikte işlenmiş şeker kullanımımızı sıfırlayabilir veya azaltabiliriz diye düşünüyorum. Alışkanlıkların bir anda değişmesi zor ama imkansız değil. Tuğba Özdemir. Hangi katkı maddelerine dikkat etmeliyiz? Hepsi mi zararlı? Bundan 5 yıl evvel bu dertten muzdarip olan ben, beslenme alışkanlığımı değiştirmeye ve dahi gıdalarda neye dikkat etmem gerektiğini araştırmaya niyetlendim. Yaşamak için yerken aslında kendimi hastalıklara karşı dirençsiz bıraktığımı fark ettiğimde yolum eskisi kadar marketlere düşmez oldu. Bizi kendisine çeken, bağımlı kılan raflardaki ürünler hakkında bilgi edindikçe kendimi celladıma aşıkmışım gibi hissetmeye başladım. Büyük bir hazla yediğimiz kalbimize, beynimize ve ruhumuza hızla tesir eden o albenili gıdalı paketlerden bahsediyorum. Hepsi zararlıdır diyebilecek ihtisasım yok ama ferdi olarak dikkat ettiğim katkı maddeleri şunlar. Cipslerde, hazır köfte harçlarında bulunan E621 kodlu Çin tozu, pembe kırmızımsı renk vermek için kullanılan tavuk, salam, sosis, sucukta bulunan E250 kodlu sodyum nitrit, ketçap, kola, hazır puding gibi gıdalarda bulunan yüksek fruktoz mısır şurubu, paketlenmiş bisküvi, çikolata, gofret, kurabiye, margarin ve benzeri gıdalarda bulunan trans yağlar, koruyucular, renklendiriciler, kıvam ve hacim artırıcılar, nemlendiriciler, aroma artırıcılar, sertleştiriciler, jelleştiriciler ve daha birçok endüstriyel uygulama. Allah insan bedeninde müthiş bir mekanizma yaratmış. Hücrelerimiz insülin için bol miktarda reseptör bulunduruyor. Ancak çok fazla karbonhidrat ve rafine şeker tüketimi tüm bu sistemi bozuyor. Bozulan sistemse tehlikelere karşı savunmasız hale geliyor. Ne yazık ki aylarca bozulmadan raflarda duran paketli çoğu gıdada katkı maddesi bulunuyor ve bu gıdalar hem bağışıklığımızı zayıflatıyor hem de nörolojik hastalıklara, otizme, depresyona, kaygı bozukluğuna ve DEP gibi rahatsızlıklara da sebep oluyor. Bağırsaklarımızın beynimiz ve kalbimizle yakından ilişkisi artık biliniyorken, kalbimize ve ruhumuza tesir eden, hatta ibadetlerimizi etkileyen bunca etkene karşı bir Müslüman olarak dikkat ve rikkat halinde olmak durumundayız. Elbette alışkanlıkların bir anda değişmesi zor ama imkansız değil. Maddi ve manevi olarak şifalanmak için Allah'ın kullarına tayyip ve helal nimet öğüdünü hatırlamalı ve dahi birbirimize hatırlatmalıyız. Tatsız mısır dile geldi. Beni siz bozdunuz. Şeyma Üç Kardeş Berber. GDO nedir? GDO'lu ürünleri tüketici anlayabilir mi? Bu konuda neler yapılmalı? Genetik yapıları değiştirilmiş organizma teorik olarak gen teknolojisi kullanılarak doğal süreçlerle edinilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalara denir. Normalde ülkemizde Biyo Güvenlik Kurulu'na göre GDO'lu bitki ve hayvan üretimi yasak. Sadece hayvan yemi olarak kullanılır. Tabii bu da bilhassa et, süt, yumurta tüketenler için büyük soru işareti. Çünkü büyükbaş ve kanatlı hayvan üretiminde genelde GDO'lu üretim yapılan ithal yemlerden kullanılır. Hayvanlarımızın beslendiği GDO'lu gıdalar bize geçiyor mu? sadece yem olarak kullanıldığına inanıyoruz. Peki iç pazarda özellikle paketli gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılıyor mu? Artan nüfusa yetişebilmek ve tek düze görünüme sahip olması avantajlı, gerekli görülüyorsa neden hala bu ürünlerin etiketlerinde GDO'lu yemlerle beslenmiştir bilgisi yok? Ne yazık ki bu konu gözle görülerek anlayabileceğimiz bir mevzu değil. Biz şurayı kaçırıyoruz. Her şeyin zararı birden görülmez. GDO'lu gıdaların bir toplumun neredeyse tamamını hasta edecek etkileri olup olmadığını doğrudan bilmiyoruz. Ama bilmediğimiz için de kullanmada ve tarım alanlarını bu ürünlerle kirletmede de bir sakınca görmüyoruz. Konunun tamamen bütünüyle özünü ve özetini anlatan bir ayet var. Onları mutlaka saptıracağım. Mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Şeytanın söylediklerine bakın. Detayları okuyabiliyor musunuz? GDO'lu gıdalar olmazsa doğal tarımla dünya aç kalır kuruntuları, sosyal mecralarda muhakkak en az bir kere denk geldiğiniz, kalp dayanmayan kaz videolarında hayvanların tüylerinin nasıl canlı canlı yolunarak aslında kulak yarıldığını, yumurta fabrikasında önünüze konan yumurta sarısı ne renk olsun kataloğu, 3 ayda büyüyen tavuklar, genetiği değiştirilmiş soya fasulyesiyle Allah'ın yarattığı değiştirilen şeyler. Peki ne yapılmalı? İnsan güçlü iradeye sahip bir varlık. Önce tabağındaki iktidara sahip çıkmalı. Bilmediği bir içerikle karşılaşınca zararsızlığından emin olana kadar tüketmemeli. Bu şirket dindar, öyleyse tüketebilirim dememeli. Dini önderlerde konu hakkında daha fazla bilgi ve görüşe sahip olmalı. Çevremizde bulunan il-ilçe kooperatifleri sayesinde organik tarım yapan çiftçilerle irtibat kurulabilir. Son olarak, aldatanlar, aldananlar aldandığı için aldatırlar. Hep birlikte arz-talep ilişkisini doğal olarak devlet yönetimine anlatmalıyız. Bir hurmayla oruç tutan peygambere nasıl ümmet olacağız? Esra Altun. Doğru beslenmek az yemek midir? Bu şekilde direncimiz düşmez mi? Az ama öz her zaman iyidir. Sağlıklı beslenmek için de mi geçerli? Evet. Müslüman olarak yaşıyor, sünnete uymak istiyorsak az ye, az uyu, az konuş sözünü hayatımızda baş köşeye koymalıyız. Peygamber Efendimiz az yiyerek maddi manevi hastalıklarınızı tedavi ediniz. Az yiyiniz, sıhhat bulunuz. Hazreti İsa ise karnınız aç olsun ki kalbinizde Rabbinizi göresiniz diye buyurmuştur. Allah insanı o kadar mükemmel yaratmış ki saatlerce açlığa dayanıp oruç tutuyoruz. Hayatımızı sürdürecek kadar yiyip ibadetten de hayattan da lezzet almak bizim elimizdedir. Çok yiyip bedeni de ruhumuzu da kendi elimizde hasta ediyoruz aslında. Müslüman olarak her bulduğumuzu yememiz doğru değildir. Bilinçli, etiket okuyan, araştıran, tüketici toplumu olmamız gerekiyor. Her yerde her zaman helal ve tayyip olanı arayıp bulmamız gerekiyor. Günümüzde helal ve tayyip ürünleri bulmak, talep etmek artık hiç zor değil. Yeter ki isteyelim, arayalım. Mesela bir kanola yağı meselesi var. Aslında herkes palm yağına takılıyor, sağlıklı değil, tüketmemeliyiz diye, ama kanola yağı kolza bitkisinin ıslahıyla elde edildiğinden helal bile değil. Güvenerek alıp tükettiğimiz hazır gıdaların birçoğunda maalesef ki bulunmakta. Bu yüzden tüketim çılgınlığına kapılmadan doğru adımlar atan tüketici olmalıyız. Bu tüketim çılgınlığımızda bir tane hurmayla günlerce oruç tutan, açlıktan karnına taş bağlayan bir peygambere ümmet olmaya çalışıyoruz. Her şeyi yemek zorunda mıyız? Sizin takdirinize bırakıyoruz. Harama düşme tehlikesi helalin onda dokuzundan uzak etti. Mesut Sevgili. Bilinçli tüketici olmak ne demek? Paranoyak olmakla bilinçli olmak arasında nasıl bir ayrım var? Bilinçli tüketici olmak fıkhın tanımına çok benzer bir şeydir. Kişinin lehte ve aleyhinde olanları bilmesi nasıl bir zaruretse, tercih edilen ürün ve mamullerin insana, tabiata ve diğer canlılara vereceği fayda ve zararı bilmek ve tercihleri buna göre yapmak da böyledir. Hassas ve dikkatli bir insanı paranoyak olarak görmenin kendisi paranoyaklıktır. Kişi her nevi harcama, tüketim ve tercihlerinde ister dünyevi gerekçelerle, isterse dini nedenlerle hassasiyet gösterebilir. Nasıl ki cimrilik tefritse, israf da ifrattır ki kişinin umursamazlığı da kendi kendine hüküm koymaya çalışması da böyledir. Ancak günümüzde toplumun ezberlerine itiraz eden, beslenmede ve gıda tercihlerinde bazı ölçülere riayet eden, bunu da bir hayat düsturu haline getiren kimseleri eleştirmek basitliktir. Biz yiyip içmede de, diğer harcamalarda da başıboş bırakılmadık. Bizi sınırlayan bir din var. Birilerinin sınırının olmaması veya cehaleti nedeniyle İslami umdelere riayet etmeye çalışanları eleştirmesi de cehaletin göstergesidir. Paranoyaklık şüpheciliktir. Ancak iyi ile kötünün, helalle haramın girift hale geldiği günümüzde şüpheci olmak paranoyaklık değil, aksine takdir edilesi bir davranıştır. Kaldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şüpheli şeylerden sakınmamızı emrediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise biz harama düşme endişesiyle helalin onda dokuzunu terk ettik buyurarak, özellikle de endüstrinin hakimi modern dünya saldırısına karşı şüphelenme hakkımızı daha fazla kullanmalıyız. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısında yer alan, aynı zamanda derginin de dosya konusu olan "Dikkat, bu sayı katkı maddesi, koruyucu ve renklendirici içermemektedir" başlıklı yazının ilk bölümünü paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de. Evet, helal ve tayyip gıdaya dair çeşitli isimlerden, uzmanlardan görüşler aktarılmış bu dosya konusunda değerli dinleyenlerimiz. Kaldığımız yerden yarınki programımızda Sesli Dergi'de devam edeceğiz. Bu görüşleri, helal ve tayyip gıdaya dair önemli bilgileri, görüşleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Böylelikle bu akşamlık Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.